Ayrım 30, sayfa 325, son esir, James Clayville. 20. bölüm. İki gün boyunca Peter Marlowe ölümle boğuştu ama yaşama isteği vardı ve yaşadı. Peter, Mac yavaşça sarsıyordu onu. Evet Mac, zamanı geldi. Mac, Peter'ın ranzadan inmesine yardım etti. Birlikte basamakları indiler, karanlıkta küçük kulübeye doğru ilerlediler. Steven çoktan gelmiş bekliyordu. Peter Marlowe Larkin'in ranzasına uzandı. İğne yapılması için kolunu yerleştirdi. Bağırmamak için dişlerini birbirine geçirecekmiş gibi sıkıyordu. Steven'ın eli hafifti ama iğne körleşmişti. Tamam dedi Steven, şimdi de derecenize bakalım. Termometreyi Peter Marlowe'un ağzına koydu. Sonra da sargısını açıp yaraya baktı. Şiş inmiş, pembeli yeşilli cerahat yok olmuştu. Yara kabuk bağlıyordu. Temiz bir kabuk. Steven yaranın üzerine biraz daha toz ekti. Termometreyi çıkarırken Peter Marlowe'a gülümsedi. Normal, hiç olmasa normalin yalnızca bir milim ötesinde. O kadarı zararlı değil zaten, şanslısın, çok şanslı. Boş antitoksin şişesini gösterdi. Sonuncuyu yaptım sana. Steven nabzını aldı. Çok iyi. Mac'e baktı. Bir havlunuz var mı? Mac verdi. Steven havluyu aldı. Soğuk kompres yapıp Peter Marlowe'un alnına koydu. Bunları buldum dedi. İki aspirin uzattı. Biraz yardım ederler şekerim. Mac'e döndü. İçini çekip peştemalını düzelterek kalçalarını iyice ortaya çıkardı. Artık yapabileceğim bir şey yok. Çok zayıfladı. Biraz beslemeniz gerek onu. Bulabildiğiniz kadar yumurta verin, iyi bakın ona. Dönüp Peter Marlowe'un süzülmüş haline baktı. İki gün içinde en aşağı 7-8 kilo verdi gibi geliyor bana. Onun için çok zararlı bir şey bu zavallı çocuk. Tartsak 60 kilo bile gelmez. Onun gibi bir adam için çok az. Larkin sıkıntıyla, sana teşekkür etmek istiyorduk Steven dedi. Yaptığın şey yardımlar için teşekkürler, minnet duyuyoruz sana. Steven utanmış gibi elbette yardım edeceğim diye mırıldandı. Alnına düşmüş bir tutam saçla oynuyordu. Mac Larkin'e baktı. Eğer senin için yapabileceğimiz bir şey varsa çekinmeden söyleyebilirsin Steven. Çok naziksiniz, ikiniz de çok naziksiniz. Albaya hayran bakışlarını dikmişti. Bir yandan da boynundaki kolyeyle oynuyor, ikisinin utancı gittikçe artıyordu. Eğer bana düşen lağım işini yapabilirseniz yarın hayatımı kurtarmış sayılırsınız. O hamam böceği işi beni öldürüyor, iğrenç. Suratını buruşturdu, yapar mıydınız? Larkin acı acı, tamam Steven dedi. Mac kımıldandı, iki adım geriledi. Şafakta görüşürüz o zaman. Steven'ın veda için sarılacağını biliyor, kaçmaya çalışıyordu. Larkin ise o kadar çabuk davranmamış, yakalanmıştı. Steven onu kucakladı, göğsüne bastırdı. İyi geceler sevgililerim. Ah, ikiniz de Steven'a o kadar iyi davranıyorsunuz ki. Gittiği zaman Larkin Mac'e baktı. Bir şey söylersen kulaklarından duvara çivilerim. Mac kıkırdadı. Seni gidi azgın adam seni. Kurtaramadın kendini değil mi? Ama inan ki durumdan pek hoşnut görünüyordun. Durumu izleyen Peter Marlowe'un üzerine eğildi. Peter? Yorgun, gülümsemeye çalıştı. İyi para veriyor kral ona. Bir de siz hizmet sunuyor, kışkırtıyorsunuz onu. Ama iki kart herifte ne buluyor anlamıyorum. Mac Larkin'e bakıp güldü. Biz herkese benzemeyiz. Şimdi önemli olan sensin. Artık kralın dediği gibi besiye çekeceğiz seni. Peter Marlowe ilk iğneden bu yana iki gün mü, üç gün mü oldu diye sordu. İki gün. İki gün ha? İki yıl gibi geçmişti. Ama yarın parayı alabilecek kadar güçlü olacağım. Şafak'ta Mac kümese gitti, üç yumurta buldu. Onlarla güzel bir omlet yaptılar, pilavla karıştırıp yediler. Peter Marlowe yatağında omletini yerken Spence heyecanla içeri daldı. ''Hey çocuklar, posta geldi kampa!'' Mac'in midesi tersine döndü sanki. ''Oh tanrım, benim için bir mektup olsa!'' Ama Mac'a mektup gelmemişti. 10 bin kişiden yalnız 43'üne gelmişti. Japonlar 3 yıl içinde yalnız 2 kez postayı dağıtmışlardı ve yalnız 3 kez 20 kelimeyi geçmemek koşuluyla ailelerine kart yazmalarına izin vermişlerdi. Bu kartların yerlerine ulaşıp ulaşmadığını kimse bilmiyordu. Larkin mektup alanlardan biriydi. İlk mektupta ona gelen. 21 Nisan 1945 tarihini taşıyordu. Yani 4 ay önce yazılmıştı. Öteki mektupların tarihi de 2 yılla 3 hafta arasında değişiyordu. Larkin okudu, yeniden okudu, bir kez daha okudu. Sonra Mac'e, Peter Marlowe ve krala okudu. Bir ara başını mektuptan kaldırıp bir yığın kadından söz ediyor dedi. Kocaları öldü çoğunun. Bir tek Timsen hayatta. Mac Larkin'in gözlerinde beliren endişeyi görünce boş ver ahbap dedi, oku haydi. Larkin okumasını sürdürdü. Bugün hava çok sıcak, balkonda oturuyorum. Jeannie bahçede oynuyor. Sanırım bu hafta sonu dağdaki kulübemize gideceğim. Sana son haberlerden söz etmek isterdim ama biliyorsun yasak. Oh tanrım, bir boşluğa yazı yazmak ne zor, hiçbir şey bilmiyorum. Neredesin sevgilim? Tanrı aşkına neredesin? Artık yazmayacağım. Bu mektubu bitireceğim ama göndermeyeceğim. Oh sevgilim, senin için dua ediyorum hep. Sen de benim için et. Dua et benim için lütfen. Larkin biraz durakladı, sonra imza yok dedi. Sonra adresli annemin el yazısıyla. Yani ne demek oluyor bu? Mac kadınları bilirsin dedi. Çekmeceye koymuş, unutmuştur. Sonradan annen bulup postalamıştır. Bilirsin anneler her şeye karışırlar. Ya benim için dua et. Bu ne demek oluyor? Her gün dua ettiğimi biliyor Tanrım. Hasta mı acaba? Her şey başı ve sonu bilinmez bir sorundu. Yemekten hemen sonra Amerikan kulübesinde toplantı vardı. Kurt döşemeye tükürüp tepsiyi koydu ortaya. İşte 9 tane. Bir taneyi aldım %10. Yine tükürdü, çıktı. Hepsi tepsiye baktılar. Max gırtlağını temizlemek için öksürdü. Bilmiyorum ama tavşan buduna benziyorlar aynen. Küçük tabii ama yine de benziyor. Kral denemek ister misin diye sordu. Yok ya, o sadece benzediklerini söyledik. Bir fikir yürütebilirim değil mi? Timsen vay anasını sattığımın dedi. Gerçekten yapacağımızı sanmıyordum bu işi. Tex ne olduğunu bilmeseydim diye yutkundu. Karnım öyle aç ki. Üstelik köpeği yediğimizden beri et yemedim. Max kuşkulu ne köpeği diye sordu. Tex oh yıllar oluyor dedi. 43'te filandı. Ya Allah kahretsin, kral hala büyülenmiş gibi tepsiye bakıyordu. Gayet güzel görünüyor. Eğilip tepsiyi kokladı ama fazla yanaşmıyordu. Kokusu da fena değil. Ama fare eti o diye kesti Byron Jones. Kral başını geri çekti gülerek. Ne diye hatırlatırsın orospu çocuğu dedi. Peter Marlowe dikkatle bir but aldı. Muz yapraklarından birinin üzerine koydu. Bunu almam gerekiyor deyip kendi kulübesine döndü. Everett'a fısıldadı. Bu akşam ikimize özel bir yemek var. Peter Marlowe Drinkwater'ın kendilerini dinlediğini iyi biliyordu. Muz yaprağını rafa dikkatle koydu. Şimdi dönerim dikkat et dedi Everett'a ve çıktı. Yarım saat sonra döndüğünde muz yaprağı da Drinkwater'da gitmişti. Everett'a hiç dışarı çıktın mı diye sordu. Bir dakika için çıktım. Drinkwater biraz su istedi benden. Bunun üzerine Peter Marlowe deliler gibi gülmeye başladı. Düşünde bile Drinkwater'ın binlerce fare budu yediğini görüp doya doya güldü. O akşam ay ışığı vardı. Peter Marlowe tuvaletlerin bulunduğu alanın iyice boş olduğu bir an kolladı. Sonra çıplak toprağa geçip telin altına süzüldü. Ormana daldı. Patika ile orman arasında dolaşan nöbetçi görmesin diye eğik yürüyordu. Parayı sakladığı yeri bulmak bir saatini aldı. Yere oturdu, banknotları beli ve kalçası çevresine yerleştirip peştemalını üzerlerine sıkıca sardı. Yere kadar inen peştemal iki kat sardığı için dizine çıkmıştı ama böylece bel ve çevresindeki kalınlık belli olmuyordu. Telin altından geçmeden önce tuvalet alanı dışında yine bir saat kadar beklemek zorunda kaldı. Telden geçer geçmez bir tuvalet deliğinin üzerine çözdü, yüreğinin çırpıntısının dinmesini bekledi. Sonra şişesi elinde tuvalet alanının dışına çıktı. Selam ahbap, Timsen karanlıklar içinden çıkarken sırıtıyordu. Nefis bir gece değil mi?
Evet dedi Peter Marlowe.
Yürüyüş için tam zamanı değil mi?
Hı?
Seninle yürüyebilir miyim?
Tabii gel.
Tim, seni gördüğüme sevindim. Böylece Allah'ın cezası hırsızlar bulaşmaz bize değil mi?
Haklısın dostum, akıllısın.
Peter Marlowe sırtına vurdu. Sen de akıllısın. Hiç fena sayılmazsın ahbap. Sonra ekledi. Sana teşekkür etme fırsatı bulamadım.
Hiç düşünme bunu ahbap, hay Allah be.
Timsen güldü. Az kaldı kıkırdayıp gidiyordun değil mi? Kral Timsen'i görünce biraz bozulmuştu ama para geri geldiğine göre hiçbir şeyin önemi yoktu artık. Parayı sayıp kara kutusuna koydu.
Şimdi kristali bekliyoruz.
Evet dostum. Timsen gırtlağını temizledi. Soyguncuyu bulursak sana gelmeden önce yani anlaştığımız fiyat geçerli değil mi? Ha, eğer yüzüğü ondan satın alırsan ve biz onu yakalayamazsak zafer senin olacak, tamam mı?
Tabii dedi kral.
İş iştir. Hey hey, bir yakalarsak Tanrı yardımcısı olsun. Peter Marlowe'u başıyla selamlayıp çıktı. Kral kara kutunun üzerine oturdu. Peter, yatağa uzan.
Sanırım geri dönsem daha iyi olacak.
Buralarda ol. Güveneceğim birine ihtiyaç duyabilirim. Kral terliyordu. Kara kutudan çıkan para sıcaklığı sanki her yeri yakmıştı. Peter Marlowe yatağa uzandı. Heyecanı hala yatışmamış, yüreğinin çarpıntısı dinmemişti. Ama aklı çalışıyordu, sinirleri de gergindi. Hey ahbap!
Kral pencereye koştu. Şimdi mi?
Çabuk! Küçük adam açıkça korku içindeydi. Gözlerinin akları ortaya çıkmış, bir sağa bir sola bir geriye bakarak konuşuyordu. Kral hızla kara kutuyu açtı, kilidi bir yana atıp bir köşeye ayırdığı 10.000 doları çıkardı. Yeniden pencereye koştu.
İşte 10, tamam mı? Saydım.
Sordu, elmas nerede?
Parayı alınca.
Kral paraları sıkı sıkı tutarak elması aldığım zaman dedi. Küçük adam heyecanla çevreye bakındı, sonra yumruğunu açtı. Kral elmas yüzeye dikkatle baktı. Almak için hiçbir hareket yapmadan inceledi. Çabuk çabuk emin olmak gerek dedi kendi kendine.
Emin olmalı.
Evet bu, bu olduğunu sanıyorum.
Çabuk be ahbap dedi adam, alsana.
Kral yüzüğü eline aldıktan sonra verdi paraları. Adam bir koşuda karanlığa daldı. Kral ışığın yanına çöküp yüzüğü dikkatle inceledi. Heyecanla başardık dostum, başardık diye fısıldadı.
Sonunda başardık. Para da bizim, yüzük de.
Son birkaç günün yorgunluğuyla kara kutusunun yanına çöktü. Kutudan fasulye torbasını çıkardı, yüzüğü içine koyar gibi yaptı. Herkes, en yakınındaki Peter Marlowe bile kralın yüzüğü avucunda sakladığını sezemedi. Fasulyeleri içine koyup kutuyu kapattıktan sonra bir öksürük nöbetine tutuldu. O arada da eliyle ağzını kapatırken yüzüğü ağzına aldı. Az sonra içtiği yarım bardak kahveyle yuttu.
Şimdi elmas emin yerdeydi, çok emin bir yerde.
Sandalyesine oturup heyecanının geçmesini bekledi.
Evet dedi kendi kendine, becerdin işte.
Bir tehlike ıslığı sessizliği böldü.
Max kapıda göründü. Aynasızlar.
Ve hemen pokere oturdu.
Allah kahretsin.
Kral aceleyle paraları çıkardı. Bir deste Peter Marlowe'a, bir deste Tex'e, birer deste de oyun oynayan öteki adamlara dağıttı. Gerisini masanın üzerine yaydı ve oyuna katıldı. Önlerinde yığın yığın banknotlarla neşeli bir oyun sürdürüyorlardı şimdi.
Tex pot diye bağırdı.
Kral girdim dedi ve başını kaldırdı. Gray ile göz göze geldi. Brock ile Yoshima arasında duruyordu Gray. Yoshima'nın arkasında ise Shagata ile başka bir nöbetçi vardı. 21. Bölüm. Çehresi karmakarışık Brock, yataklarınızın yanına dedi.
Kral öldürücü bir bakış attı Max'a. Nöbetteydi ve Japonları görmemiş, yalnız aynasızları haber vermişti.
Eğer bilseydi başka türlü bir plan hazırlardı. Peter Marlowe ayağa kalkmaya çalıştı. Ayakta durunca midesi daha çok bulanıyordu. Kralın masasına dayanarak durdu. Yoshima masanın üzerindeki paradan ayıramıyordu gözlerini. Brock da görmüş, sinirlenmişti. Green ise nabzı hızlanmıştı paraları görünce.
Yoshima, nereden çıktı bu para dedi.
Boş bir sessizlik oldu. Sonra bağırdı Yoshima. Bu para nereden geldi diyorum.
Kralın içi çekiliyordu. Shagatai'yi görmüştü. Üstelik sinirliydi Shagatai.
Kral Outram Road tehlikesiyle hiç bu kadar yakından karşılaşmamıştı.
Kumar parası efendim.
Yoshima kulübe boyunca yürüyüp kralın önüne geldi. Yani kara borsa parası değil mi?
Gülümsemeye çalışarak hayır efendim dedi.
Peter Marlowe kusma isteğinin gittikçe arttığını hissediyordu. Öyle yaslanıyordu ki masaya düşmek üzereydi.
Ben oturabilir miyim dedi.
Yoshima döndü, kolundaki bantı fark edince şaşırdı.
İngiliz subayının ne işi var burada?
Ben şöyle bir uğramıştım ama devam edemedi Peter Marlowe, pencereye koşup kustu.
Nesi var bunun dedi Yoshima.
Sanırım çok ateşi vardı efendim.
Sen dedi Yoshima Tex'e, şu sandalyeye oturt onu.
Peki efendim dedi Tex.
Yoshima yine krala döndü alaycı. Kara borsa işin içine girmeden nasıl buluyorsunuz bu kadar parayı diye sordu.
Kral üzerine dikilen bakışların farkındaydı. İçindeki elması, sıkıcı sessizliği, Shagatai'nin asabi duruşunu, hepsini seziyordu aynı anda.
Paramızı kumar oynamak için biriktiriyoruz efendim.
Yoshima'nın tokadı kralın suratında patladı, onu geriye savurdu. Yalancı!
Krala ölüm gibi gelmişti tokat.
Tanrım bittim ben diye düşündü, şansım döndü işte.
Bro hızla Yoshima'ya doğru yürüdü.
Yüzbaşı Yoshima...
Karışamayacağını, karışırsa işleri daha bozabileceğini biliyordu ama denemesi gerekirdi.
Kapat çeneni, herif ansıyor, hepimiz biliyoruz.
Yoshima sırtını döndü Bro'ya.
Şişeni ver diye emretti krala.
Düş görür gibi kral, raftan su şişesini alıp verdi. Yoshima şişeyi boşalttı, içine baktı, sonra şişeyi attı, Tex'e doğru yürü.
Sen ver şişeni.
Peter Marlowe'un midesi kasıldı yine. Ne diye su şişelerini arıyor diye aykırdı içinden.
Mac ile Larkin'i de aradılar mı?
Yoshima benimkini isterse ne olacak?
Yoshima tüm şişelere baktıktan sonra Peter Marlowe'un yanına gitti.
Senin şişen nerede?
Ben. Peter Marlowe'un iyice kesilmişti dermanı. Dizlerinin üzerine çöktü, bayılmak üzereydi.
Yoshima Shagatai'ye dönüp Japonca hiddetli hiddetli bir şeyler söyledi.
Shagatai hay dedi.
Sen, Yoshima Gray'e dönmüştü.
Bu adamla kulübesine git, su şişesini al.
Peki.
Kral karıştı. Özür dilerim efendim. Onun su şişesi burada.
Yatağının yanına gitti. Eğilip altından yedek şişesini çıkardı. Yoshima'ya uzattı.
Çok ağırdı şişe.
Yoshima açıp baş aşağı çevirdi. Pirinç dökülmeye başladı. Boşalttı hepsini yere. Radyo yoktu içinde.
Yoshima şişeyi bir kenara fırlattı.
Radyo nerede diye bağırdı.
Bir yandan kulübeye gelen bir İngiliz'in şişesini neden yatağın altına koyduğunu düşünmemesi için Yoshima'ya bakan bro, radyo filan yok dedi.
Sen sus!
Yoshima ve nöbetçiler kulübeyi iyice aradılar. Başka şişe olmadığını görünce Japon tüm bulduğu şişeleri bir kez daha elden geçirdi.
Şişedeki radyo nerede diye bağırdı. Burada olduğunu biliyorum, sizlerden birinde. Nereye sakladınız?
Bro, radyo yok burada diye tekrarladı. İstiyorsan kulübeyi yıkalım.
Yoshima verilen bilginin yanlış olduğunu sezmişti ama diretiyordu. Bu kez radyonun nerede gizli olduğunu söylememişlerdi. Yalnız su şişelerinden birinde gizlendiğini, şişenin de o gece Amerikan kulübesinde olan birine ait olduğunu söylemişlerdi.
Hepsine teker teker baktı.
Hangisi?
Hepsini birden götürebilirdi ama radyo olmayınca ne işe yarardı?
General radyoyu istiyordu.
Bu kez başaramamıştı, Gray'e döndü.
Kamp komutanına söyleyin, tüm şişelere el koydum. Bu gece hepsi toplanıp nöbetçilerin merkez binasına getirilecek.
Evet efendim dedi Gray, yüzünün tamamı göz olmuştu sanki.
Yanki domuzları diye bağırdı, çok akıllı olduğunuzu sanıyorsunuz değil mi? Ama unutmayın, bizi hiçbir zaman yenemeyeceksiniz. Yüzlerce yılda savaşsak yenilen siz olacaksınız. Her yeri alabilirsiniz, Almanya'yı bile. Ama bizim karşımızda hep yenileceksiniz. Çünkü biz sabırlıyız, ölümden korkmuyoruz. Sonunda mahvedeceğiz sizi. 100 yıl bile sürse savaş mahvedeceğiz.
Sonra fırtına gibi çıktı gitti. Brah krala döndü.
Dikkatli olman gerekirken masanın üzerinde bunca para dururken bu Jap piçlerinin kulübeye girmesine izin veriyorsun. Kelleni uçurmalıyım senin.
Evet efendim haklısınız.
Ve bir şey daha, elmas nerede?
Ne alması efendim?
Broh çöker gibi oturdu. Albay Smedley Taylor çağırdı beni. Kaptan Gray'in bir elmastan söz ettiğini söyledi. Sen ve Peter Marlowe karışmışsınız bu elmas işine. Sizdeymiş elmas. Bir arama yapılacak tabii, ben de bulunacağım aramada. Kaptan Gray'in aramayı yapmasını elbette engellemeyeceğim. Buraya arama için gelirken Yavşima namussuzuyla karşılaştık. Sizden birinin şişe içinde radyo sakladığınızı haber almış. Şişe radyo konur mu? Gray ile beni de yanına aldı. Broş radyo işine Marlowe ile kralın da karışmış olduğunu anlamıştı. Yoksa ne diye kendi şişesini İngiliz'inmiş gibi gösterecekti kral. Rahbek hala dedi, soyun bakalım. Aranacaksın. Ranzan ve Karakut'un da aranacak. Ötekilere döndü. Siz işinize bakın. Tekrar krala baktı. Elması çıkarıp verirsen arama olmaz tabii. Ne elması efendim? Ve kral soyunmaya başladı. Bro, Peter Marlowe'un yanına gitti. Senin için bir şeyler yapabilir miyim Peter?
Biraz su lütfen.
Bro emretti. Tex, biraz su getir. Sonra Peter Marlowe, çok kötü görünüyorsun. Neyin var?
Sadece ateş. Çok yoruyor. Kahrolası Jap da ödümü patlattı.
Benim de. 30. ayrımın sonu. Sayfa 336.